Sesli Dergi programında sizlerle tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli gençler. Bugün Genç Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Bardaktaki Tüy Tanesi başlıklı Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı yazıyı aktaracağız. Irklar Meclisi'nin toplandığı dergahı tespite muvaffak olmuş bir bağrı yanık, varmış gitmiş kapıdaki bekçiyle içeriye halkaya dahil olma arzusunun haberini göndermiş. Bekçi içeriden suyla tam dolu bir bardakla çıka gelmiş ve onu misafire uzatmış. Böylesine nezaket içre aldığı red cevabıyla mahzun olan yaralı adam, sarığından çıkardığı bir tüy tanesini kendisine sunulan suyla tam dolu bardağın üzerine koymuş ve bekçiden bardağı içeri tekrar götürmesini istirham etmiş. Bardağı dışarı tam dolu olarak göndererek 40 kişiyle sabit mecliste başkasına yer olmadığı imasında bulunan üyeler, dışarıdan bardağın üzerine tüy tanesi konulduğu halde taşmadan kendilerine yeniden gönderildiğini görünce ürpererek ''Gelsin buyursun, bir tüy tanesi kadar sıkleti olmayacak adamın 40'lar meclisinde 41. kişi olmaya hakkı vardır.'' demişler. Bir tüy kadar sıkleti olmayanlar, insanların içerisinde aileleriyle beraberken, yalnızlarken, İşte güçte, bahçede, bağda, camide, düğünde, cenazede, alışverişte, istirahatte, her yerde üzerlerinde naiflik, nezaket, latafet hali bulunanlar. Ne güzel insanlar onlar. Tahsil durumları, maddi konumları ne olursa olsun, kendileriyle asla senli benli konuşamadığınız, onlardan bahsederken isimlerinin yanına bey, efendi, hanımefendi gibi ifadeler kullanmaktan kendinizi alamadığınız şahsiyetler. Adana'nın münevver şahsiyetlerinden Noter Abdülkadir Bey'den bahsedilirken şöyle deniyor mesela. Çarşıda iş yerine geçmek için bir pasajın içinden kestirme bir yol vardı. Orayı hiç kullanmaz, buradan yürüme hakkı bu pasajdan alışveriş yapacak müşterilerindir. Kendi keyfim için burayı kullanamam deyip dışarıdan dolanarak iş yerine giderdi. Bir şeref misafiri olarak ağırladığı nikah merasiminde damadın parmağına takılması için tepside arz edilen altın yüzüğün yerine kendi parmağındaki gümüş yüzüğü delikanlıya hediye edip takarak damat beye altın yüzüğü düğün hatırası olarak gelin hanıma hediye etmesi tavsiyesinde bulunan Sami Efendi'deki bu hali hangi yüksek ihtisas okullarından tahsil edebiliriz ki? Tarsus'ta 130 yaşında vefat etmiş bir Hacı Sofi amcadan bahsedilir. Terzilik yaptığı iş yerinde bulunan bir merdiven altında arayıp bulduğu kanadı ayağı kırık kuşların tedavisiyle uğraşırmış. Mübarek öyle naif yürürmüş ki onun bu halini dostları yürüdüğü yolu bile incitmez diye tarife çalışırlarmış. Merhum çoğu zamanda yolda kaldırımda yürürken parasını kaybetmiş bir kişi edasıyla sağına soluna bakınır durur, yerlerde bir şey araya araya yoluna devam eder, ne aradığını soranlara karınca, böcek, sinek ezmesek bari diye cevap verirmiş. Sizi incitmekten iştinab ederek en nazik bir lisanla sigaranızı bu kapalı ve kalabalık yerde içmemenizi istirham etsem, beni hoş karşılar mısınız sorusuna, oruçtan çıkıp iftardan yeni kalkmış hangi asi ruhlu tiryaki, estağfirullah ne demek diye mukabelede bulunmaz ki? 55-56 senelik evliliğimizde birbirimizi hiç kırmadık ve hiç küsmedik diyen Faruk Bey ve merhume Güzin Hanım çiftinin örneğinden bahsedilir mesela. 5-6 gün dahi birbiriyle hoş geçinmeyi bir türlü yoluna koyamayan yüzlerce belki de binlerce Müslüman çiftin gönül yarasına merhem olur mu ki diye. Hep gıptayla bakılan insan tipidir bu vasıfları taşıyanlar. Amirini görmüş bir memur tavrıyla karşılaştığınızda ceketinizin düğmesini ilikleyesiniz, ellerinden öpesiniz, konuşurken bedeninizi öne doğru eğesiniz gelir. Oysa belki karşınızdaki ilkokul diplomasını zorluklarla elde edebilmiş bir şahıs bile olabilir. Bulunduğu mecliste varlığıyla yokluğu belli olmayan, dikkatle dinleyen, kalbiyle anlayan, gerektiği kadar konuşup mütebessim çehresiyle cem eylediği sükutunu hiç terk etmeyen o güzel insanlar gibi olmak hayal mi, zor mu? Değil, zirve şahsiyetler kadar olunamasa da onlar gibi olmaya çalışmak toplum standartları düşünüldüğünde kişiyi en azından gerektiği kadar nazik ve hal ehli yapmaya yeterli olur. Vesselam. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Bardaktaki Tüy Tanesi başlıklı yazıyı aktardık ve şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sesli Dergi'ye Ayın Yazısı bölümünde Abdullah Tosun'un kaleme aldığı Fari Ol Dünyadan Dünyalar Senin Olsun başlıklı yazıyı sunacağız. İnsanın iç kanaması dünyaya gelmesiyle başlar ve her iç kanamak gibi ölümle sonuçlanır. Kim insanlar iç kanamasının farkına varır, kimi de farkına varmadan ölüme yürür. Hastalığın farkında olmak bakış açısına göre farklılık arz eder ama hastalığını sağlıklı bir hayata uyanma vesilesi olarak görenler için hastalığı fark etmek büyük bir lütuf ve bulunmaz bir meziyettir. Lütuf ve meziyet iradi amelin neticesidir çoğunlukla. Hayatı keyif sürme meydanı sayanlar, ötesine merak etmeyenler ve merak etmemek için de hasta olmamayı, olmuşsa da fark etmemeyi veya bir an önce iyileşmeyi büyük bir meziyet sayanlar için de fark etmemek bir şans ve talihtir. Şans ve talih, iradesini paranteze alanların nefislerini ve amellerini tezkiye etmek için sarıldıkları birer can simididir. Dünyayı ve hayatı bir iç kanamaya benzetmek pek sevimli bir teşbih değil ve eleştiriye açıktır bu yönüyle. Lakin hastalığın aman vermemesi ve dikkate olunmaması durumunda farkına varmanın zorluğu açısından bu benzetmeyi bile isteye yaptım. Her hastalığı bir olumsuzluk olarak görenler için bu benzetmem derin bir ümitsizlikle kokabilir. Fakat hasta olduğunu bilerek yaşayanların hayata bakışları, hayattan beklentileri ve hayatı algılamaları gafillere göre daha ümitli ve ümitvar olduğu gibi onların hayatından bin kat daha dolu ve anlamlıdır. Hayatı dolu yaşamak nedir? Boş, fani olan hayat nasıl dolu yaşanır? Hayatı doldurmak için hayata, dünyaya daldıkça hayatın boşluğu genişler. Boşluğa koştukça boşluk boşalır ve genişler. Boşluktan kaçtıkça boşluk daralır ve dolar. Boşluğa koşan kendinden kaçar. Boşluktan kaçan kendine kaçar. Anlamsız boşluğu anlamlı bir doluluğa tahvil edenler tabii ki ikincilerdir. Birinciler anlamsızlığı anlamsızlıkla daha derinleştirenlerdir. Öyleyse hayatı dolu yaşamak, dolu olmakla ilgili bir durum. Dolmak için de kendinden kaçmak yerine kendine kaçmak gerek. Kendine kaçmak için de hasta olmak, dertlenmek şarttır. Zira hasta olanlar kendine, iyileşenler kendilerinden kaçıp başkasına koşarlar. Dert de, derman da kendimizi olduğuna göre iyileşmeyi düşünmeyip ve düşlemeyip kendimize o anlamlı derdimize koşmalı, sarılmalı. Kendimizle kendimiz arasındaki mesafe insanla dünya arasındaki mesafeden kat kat daha fazla olduğu için dünyaya koşanlar, dünyadan kendilerine kaçanlardan daha evvel hedeflerine varırlar. Fakat kendilerine kaçanların varmak istediği hedef, bu dünyada olmadığından hedefine vardığını sananların hedefi, hedefine varmayacağını bilenlerin yanında bir vehimden ibarettir. Vehimleri hakikat zannedenlerin vahim sonuçlarla yüzleşeceği aşikar olsa da, kendine kaçıp kendine gelenler ne vehimlerle ne de vahim sonuçlarla meşgul olurlar. Zira derdi olanın mesuliyeti, meşguliyeti, meşguliyeti de mesuliyetidir. Mesul olduğumuz işle meşgul olmalı. Bu olduktan sonra olması gereken olur. Olmasa da olmakta olan olması gerekendir deyip vakarla dünyadan ve dünyalılardan geçip ku şeyi uzetimize çekilmeli. Çünkü ger huzur etmek dilersen ey muhibbi farig ol, olmaya vahdet cihanda ku şeyi uzet gibi. Fari ol yani vazgeç, fari oldukların seni sen yapandır. Dön bak sen neden fari oldun. Bana değil kendine cevap ver, beni değil kendini ikna et. Kendini, nefsini değil kalbini. Bu dünyadan fari ol. Her iki dünyada ferahla inşallah. Abdullah Tosun'un kaleme aldığı Fari Ol Dünyadan Dünyalar Senin Olsun başlıklı yazıyı aktardık değerli gençler ve son olarak Genç Dergi'den Yiğit Nasıl Olunur başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bu yazının müellifi Ahmet Aydın. Yiğit ve şehit deyince aklımıza ilk olarak cennet gençlerinin efendileri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin geliyor. Ve yine asr-ı saadette yaşamış, imanları ve duruşlarıyla bizlere rol model olmuş Hazreti Habbab, Hazreti Mus'ab, Hazreti Enes ve daha nice isimlerin olduğu yıldızlar topluluğu da hafsalamızda beliriyor. Peki asrımıza saadet olan rol model isimler, gençlerimize ibret vesikası olacak isimler kimler? Onlar bizi vetirde namaz kılarken buldular. Kimimizi rükuda, kimimizi secdede vurdular. Onlar hem güçsüzdü hem az sayıca. Allah'ın kullarını çağır da gelsinler yardıma. Köpüklü deniz dalgalarını andıran ordularla. Daha 17 yaşında olup böyle bir dava şuuruyla donanmış bir yiğit. Başlarında devam ede gelen firavuni zulüm karşısında dilinden dökülen bir haykırış. Bu haykırış ki peygamber döneminde huzura gelen sahabenin haykırışıdır. Yüzyıllar geçmiştir aradan ama nida yine aynıdır. Beklenti Rahman'dan, Rahim olandandır. Çünkü böyle yetişmiştir peygamber yiğitleri. Şehadet şerbetine son saatler. Var mı daha güzel şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi, annem mi? Birazdan yer yerinden oynayacak ve kan suya karışacak. Bu sözler işte o anın sözleri değil. Böyle olmamalı karşılama. Bir panik, bir heyecan kaplamalı değil mi bedeni? Yok yok, onlar bizim bildiğimiz gibi yetişmediler. Daha 19 yaşında, denizleri aşarak kardeşlerine kavuşma hayaliyle dolu iman ve olgunluk insanı hayret makamına yükseltiyor. Bu kocaman yürekli olgun genç, infak hakkında şöyle diyordu. Eski kıyafetlerini veya kullanılmış eşyalarını herkes verebilir. Önemli olan yeni aldığı veya hiç kullanmadığı bir eşyayı tertemiz haliyle fakirlere verebilmektir. Çünkü böyle yetişmiştir peygamber yiğitleri. bu yiğitler tanıdık geldi değil mi? Biri Şehide Esma Biltaçi, diğeri Şehit Muhammed Furkan Doğan. Onlar duruşlarıyla, şehadetleriyle, şahitlikleriyle bizlere yaşadığımız asırda rol model oldular. Anneleri, babaları onları hep hayırla ve hayırlı bir evlat olarak anlattılar. Şehide Esma'nın babası İhvan liderlerinden Muhammed Biltacı yazdığı mektupta kızına "Sana elveda demiyorum, bilakis görüşmek üzere" diyordu. Ahmet Doğan Hoca, Şehit Muhammed Furkan Doğan kardeşimizin muhterem babası, "Bugün çok karmaşık duygular içindeyim. İyi ile kötüyü, hakla batılı daha iyi kavramaya başladık. Şehitlerimiz bize infakı öğretti. Canlarını infak etmeyi" diyordu. Şehit nasıl olunur? Şahit nasıl olunur? Yiğit nasıl olunur? Yaşantılarıyla bizlere öğretmen olan bu gençlerden öğrendik. Genç ve yiğit kardeşlerimiz, sizleri seviyoruz. Değerli inişler, Ahmet Aydın'ın kaleme aldığı Yiğit Nasıl Olunur başlıklı yazıyı aktardık. Bugün Genç Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.